Ayrım 9, yol ayrımında Türkiye, Selçuk Şirin, sayfa 94. Etrafı çöp götürüyor, neden ve nasıl temizleriz? Evlerden değil, kamuya ait yerlerden söz ediyorum. Plajlarımız, sayfiye yerlerimiz, tarihi mekanlarımız çöpten geçilmiyor. Peki neden? Bu yazıyı Japonya'da yazıyor olmam tesadüf değil. İstanbul ile aynı nüfusa sahip Tokyo'yu görünce insan utanıyor. Buradaki metro istasyonları temizlik bakımından bizim hastanelerle yarışır. Gerçi çevreyi ne kadar kirlettiğimize kâni olmak için buraya gelmenize gerek yok. Bizim plajlar izmaritten, pet şişelerinden, mısır koçanlarından geçilmez. Ama Yunan adaları pırıl pırıl. Hopa'dan taş atımı mesafedeki Gürcü sahilleri de öyle. Peki neden? Temizlik bizim kültüre has bir değer değil mi? Günde 3 defa tozu alınan, sabah akşam paspas edilen, kirlenmesin diye ayakkabıyla girilmeyen evlerde yaşıyoruz. Temizlik imandan gelir diyerek bu konuya önem de veriyoruz. Yani hem meselenin önemini hem de gerektiğinde etrafı temiz tutmayı biliyoruz. Eğitim şart değil. Bizdeki yaygın inancın aksine eğitim ya da bilinç tek başına davranışı etkilemiyor. Bu yargıyı doğrulayan bilimsel pek çok deneyi Richard H. Taylor ve Cass R. Sunstein'ın Dürtme, The Nudge adlı kitaplarında ve devamındaki çalışmalarda bulmak mümkün. Asıl olan çevrenin arzu edilen davranışı özendirecek şekilde organize edilmesi. Çöp kutusu şart. Eğer etrafta çöpü atacak bir kutu yoksa birileri ilk çöpü atar ve siz de bir süre sonra aynısını yaparsınız. Çok bilinçli ve eğitimli biriyseniz belki biraz direnirsiniz ama etrafı çöp götürürken bir süre sonra siz de çevreyi kirletenler kervanına katılırsınız. Ahlak da ahlaksızlık da biraz böyle bulaşıcı bir şey ama bu başka bir yazının konusu. Türkiye'de etrafı bu kadar kirletmemizin iki nedeni. Birinci sebep bizde çöpü kutuya atmanın önünde pek çok engel var. Öncelikle pek çok yerde ulaşılır bir çöp kutusu yok. Çöp kutusu olan yerlerde var olan kutular ya kırık ya yetersiz. Nitekim pek çok plajda durum bundan ibaret. Bu ilk sebep. Eğer kutu var da insanlar çöpü o kutuya atmıyorsa ikinci sebepten yani toplumsal baskının zayıflığındandır. Bizde etrafa çöp atmak yeterince ayıplanmıyor. Eğitim şart diyenler bu ikinci gerekçeye odaklanacak ama araştırmalar asıl olan birincidir diyor. Hocam bunlar bizde olmaz. Kitabi konuşunca hocam bunlar bizde olmaz diyen çok oluyor. O nedenle bizden bir örnek anlatayım. Bizim 3 yazdır Türkiye'de kaldığımız evin yanında bir plaj var. Kırık bira şişelerinden, mısır koçanlarından, sigara izmaritlerinden mustarip bir küçük plajdı burası. İlk sene belediyeye giderek bir yazı astırmış komşular. Lütfen plajı temiz tutunuz. Bir yıl sonra o levhanın kendisi çöpün bir parçası oldu. Geçen yaz farklı bir şey yapalım dedik ve sahilin iki ucuna kocaman iki çöp tenekesi koyduk. Tenekeleri koyar koymaz sahili çocuklarla bir güzel temizledik. Çöp atan görürsek de herkesin bakışları arasında o çöpe alıp kutuya attık. Çöp atanları utandırdık. Bizim plaj o yaz boyunca temiz kaldı. Bu senede durum aynı. Tek sıkıntımız diğerlerinden epey temiz olan bizim plajın ziyaretçi sayısının artması. Ne yapmalı? Bu yazıyı somut bir öneride bulunmak için yazıyorum. Türkiye'de kamuya açık alanların temiz olmasını istiyorsak, kamu spotuna ya da uyarıcı yazılara falan gerek var. Tek yapmamız gereken daha görünür ve kullanışlı çöp kutusu talep etmek. Bunun üstüne biraz da toplumsal baskı ekleyince mesele büyük ölçüde halledilmiş olur. Ülkemizde temiz kalmış örneklere bakın. Hepsinde bu iki unsuru göreceksiniz. Tek mesele bu örneklerin yeterince çok olmaması. O nedenle bu basit formülü çevrenize test olarak uygulayın isterim. Deneyin göreceksiniz. Neden Yaşar Kemal için yas tutmayı beceremedik? İnce Mehmet'i okuyan onun ölmediğini bilir. Milli yas Yaşar Kemal'i değil bizi yüceltir. Neden beceremedik? 2014 baharında Gabriel Garcia Marquez öldüğünde bir değil iki ülke birden yas tuttu. Marquez için doğduğu ülke Kolombiya'nın devlet başkanı ve öldüğü ülke Meksika'nın devlet başkanı ayrı ayrı 3 günlük milli yas ilan etti. Bayraklar yarıya indi, halklar yazarını bağrına bastı. Benzer bir ulusal vedayı biz Yaşar Kemal için neden yapamıyoruz? Bizim yazar, Yaşar Kemal ulusal yası fazlasıyla hak ediyor. Çünkü o nüfusunun %70'i köylerden gelen bir ülkeye ölümsüz bir köylü kahraman armağan etti. Mehmet, İnce Mehmet. Sadece doğunun değil, başta ada üçlemesi olmak üzere batının insanlarını da kahramanlaştırdı. Bunu yaparken de popüler olduğu halde oryantalizme tenezzül etmedi. Böyle bir yazarın yasını hep beraber tutamıyorsak kimin ardından ulusal bir ağıt düzeceğiz? Yaşar Kemal'in kaderi kitap okumayan bir toplumda yazar olmayı tercih etmiş olmasıydı. En son Ipsos'un yaptığı araştırmada %45'i açıkça kitap okumuyorum demiş, bir ülkede yazar olmak zor. Evlerin çoğunda 25'ten az kitap var. Eğer kitap okuyan bir toplum olacaksak işe çocuklardan başlamak lazım. Peki evlerimizde ve okullarımızda kaç kitap var acaba? Elimde Milli Eğitim Bakanlığı'nın OECD işbirliğinde Türkiye çapında 15 yaşında öğrencilerden topladığı verileri var. Tabloda bu verileri özetledim. Bu araştırmaya göre evinde en fazla 10 kitap olan ailelerin oranı %27. Evlerin çoğunda, yani %54, kitap sayısı 25'i geçmiyor. Bu 25 kitabın roman mı yoksa test kitabı mı olduğu tahminini size bırakıyorum. Peki evde kitap yok da okullarda var mı? Evet, burada bir tablo. Evinizde kaç kitap var yüzde olarak? 0 ile 10 arası kitap %26.91. 11 ile 25 arası kitap %27.38. 25 ile 100 arası kitap %26.04. 101-200 arası %9.58. 201-500 %5.75. 500'ün üzeri %3.02. Kitapsız eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Dünya Bankası ile yaptığı bir çalışma olan TIMSS, okullardaki kitaplık boyutu hakkında bize bilgiler veriyor. Bu resmi verilere göre okulunda 5000'den fazla kitabı olan öğrenci oranı bizde %1. Bu oran Güney Kore'de %92. Dünya ortalaması ise %32. Bizde her 4 öğrenciden biri kitaplığı olmayan bir okulda okuyor. TIMSS çerçevesinde ölçülen 44 eğitim sisteminin çoğunda ya kütüphanesiz okul yok ya da %1-2 seviyesinde. Özetle evde ve okulda kitap olmadan çocuklarını eğiten bir ülkeyiz. Hangisi yazar, hangisi eşkıya? Bu can sıkıcı veriler Yaşar Kemal için tüm ülkenin neden yasta olmadığını açıklıyor. Çünkü ezici bir çoğunluk onun kitaplarını okumadı. Şu sıralar Twitter'da dolaşan popüler bir deyişi biraz değiştirerek söylersem, İnce Mehmet'i duymuş, Yaşar Kemal'i duymuş ama kimin kimi yazdığını bilmeyen çok. İşte tam da bu nedenlerle bu istatistikleri değiştirmek için ulusal yas tutmamız gerekli. Yoksa bayrakların yarıya indirilmesine ihtiyacı yok Yaşar Kemal'in. İnce Mehmet'i okuyan onun ölümsüz olduğunu bilir. Elinde çekiç olana her sorun çivi görünür. Oturmamış demokrasimiz, çalkantılı coğrafyamız ve dinamik nüfusumuzla her sabah yeni bir Türkiye'ye uyanıyoruz. Bu yeni ülkenin karşımıza çıkardığı bütün yeni toplumsal sorunları ise tek ve eski bir yöntemle çözmeye çalışıyoruz. Farkında mısınız? Artık sorun ne olursa olsun tek bir çözüm aracımız var. Polisiye tedbir. Daha yaşları 14'ü bulmamış çocuklar maçta tartışıyor, çağır polisi bassın biber gazını. Turistler otelde tartışıyor, çağır polisi bassın biber gazını. Facebook'ta öğretmen fotoğraf paylaşıyor, aç soruşturmayı. Liseli çocuklar Twitter'da iki abes laf ediyor, aç soruşturmayı. Tıpkı elinde çekiç olanı her sorunun çivi olarak görünmesi gibi biz de her meseleyi daha fazla polisiye tedbirle çözmeye çalışıyoruz. Yanılıyor muyuz? Kobane olayları sonrası gündeme gelen yeni polisiye tedbirlerden anladığım, toplumsal olaylarda suç tarifinin genişletilerek daha önce suç sayılmayan fiillerin suç sayılacağı. Peki sorunumuz Türkiye'de az soruşturma açılması mı? Bu yasa çıkmadan önce Avrupa'da soruşturma sayısında neredeyiz? Ya polis ve bu soruşturmaları yürütecek hakim ve savcı sayısında? Öyle ya, bizde kişi başına düşen yasal soruşturma sayısı çok düşük olmadı ki, yeni yasa bu sayıyı arttırıp Avrupa seviyesine çıkmayı hedefliyor. Bir yandan polisiye tedbirlerde bu kadar ileri gidip, diğer yandan mesela iş kazalarında denetimi elden bırakmak ise başlı başına araştırılması gereken bir tezat. Avrupa'da bizden çok mahkemeye düşen millet yok. Birleşmiş Milletler'in topladığı son verilere baktığımızda Avrupa'da Danimarka'nın ardından en fazla soruşturma açan ülke Türkiye. Danimarka'nın bizi geçmesinin nedeni ise trafik ve belediye cezalarının mahkemelik olması. Yeni yasa çıkmadan önce her 100 bin kişiden 4 binini soruşturan bir ülkeyiz. Bu oran Bulgaristan'ın 5, Almanya'nın 3 katı. Burada bir tablo var. 100 bin kişiye düşen soruşturma sayısı. Persons prosecuted. Veriler UNODOÇ. En güncel yıl verileri dikkate alınmıştır. 2008-2012. Danimarka'dan 11.567, Türkiye 3.953, Finlandiya 3.842, Avusturya 3.385, Hırvatistan 1.534, Makedonya 1.513, İsveç 1.413, Polonya 1.396, Hollanda 1.276, Almanya 1.211, Portekiz 1.129, İzlanda 1.042, Slovakya 993, İtalya 977, Estonya 815, Macaristan 769, Belarus 686, Bulgaristan 680, Litvanya 670, Latvia 658, Slovenya 606, Moldova 590, Norveç 580, Serbia 570, Bosna Hersek 563, Ukrayna 492, Çek Cumhuriyeti 401, Malta 367, Arnavutluk 363, Romanya 275 ve İrlanda 153. Soruşturma çok ama hakim savcı yok. Avrupa'da kişi başına düşen soruşturma sayısında zirveye oynarken bu soruşturmaların sonuca bağlayan hakim ve savcı sayısında son sıralarda geliyoruz. Birleşmiş Milletler verilerine göre her 100 bin kişiye Bulgaristan'da 57, Almanya'da 25 hakim ve savcı düşerken bu sayı bizde 14. Bulgaristan'ın neredeyse 6 katı soruşturma açıp onların hakim ve savcı sayısının 4'te 1'iyle bu dosyaları sonuca bağlıyoruz. Polis sayısında Avrupa'da ilk 5'teyiz. Hakim ve savcı sayısının azlığı akla sınırlı kaynakları getirebilir. O nedenle bir de polis sayısı bakımından Avrupa'daki konumumuza bakmakta yarar var. Birleşmiş Milletler verilerine göre Avrupa'da kişi başına en çok güvenlik personeli istihdam eden 5. ülkeyiz. Kişi başına düşen güvenlik personeli sayımız Almanya'nın 1.7, Bulgaristan'ın 1.3 katı. Bu veriler bize şunu gösteriyor. Ülke olarak hem polis istihdamında hem soruşturma sayısında zaten Avrupa'da zirveye oynuyoruz. Yeni getirilecek polisiye tedbirlerin yapacağı tek etki bizi bu alanlarda rekora götürmesi olabilir. Türkiye'nin toplumsal sorunları eğer daha fazla soruşturma ve daha fazla polisle çözülseydi zaten sorunlar bu noktaya gelmezdi. Rekoru yanlış yerde arıyoruz. Evet, burada bir tablo daha var. 100 bin kişiye düşen polis sayısı. Veriler UNODC. En güncel yıl verileri dikkate alınmıştır. 2008-2012. Makedonya 542, Rusya 521, Hırvatistan 495, Yunanistan 491, Türkiye 486, İtalya 459, Moldova 452, Malta 445, Portekiz 443, Bosna Hersek 436, Litvanya 417, Slovakya 398, Bulgaristan 387, Ukrayna 384, İspanya 383, Çek Cumhuriyeti 360, Sırbistan 360, Slovenya 356, Estonya 343, Belarus 330, Avusturya 328, Litvanya 315, Arnavutluk 308, Almanya 200. 295, İrlanda 293, Fransa 290, Polonya 252, Romanya 244, Hollanda 238, İrlanda 233, İsveç 209, Danimarka 192, Norveç 159, Finlandiya 149 ve Macaristan 86. Yeni Türkiye verisiz reformla yönetilemez. Toplumsal sorunların çözümü toplumsal uzlaşma gerektirir. O nedenle toplumsal sorunları sadece polisiye tedbirlerle çözmeye kalkmak, yalnızca sorunun o an için gözden uzaklaşmasını sağlar. O da kısa bir süreliğine. Yakın tarihimizde Kürt ve başörtüsü sorununu polisiye tedbirlerle ne hale getirdiğimize hep beraber şahit olduk. İhtiyaç veriye dayalı reform. Son dönemde eğitimden imara her alanda tepkisel, ani kararlardan ibaret reformlar yapıyoruz. Oysa oturmuş demokratik sistemlerde bir meselenin her boyutu masaya yatırılmadan reform yapılmaz. Bizde bir gecede yasalaşan uygulamaların bir benzeri hiçbir demokraside yok. Türkiye'de basın ABD sağlık reformu konusunda Türkiye'deki herhangi bir reformdan daha çok haber yaptıysa oturup reform yapma yöntemi üzerine düşünmemiz gerekiyor. Ya veriye dayalı reform yapmayı öğreneceğiz ya da reform adı altında sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getirmeye devam edeceğiz. 90'lara dönersek ne olur? Barış süreci bir anda yerini ölüm sürecine bıraktı. İlk hafta 44 yurttaşımızı teröre kurban ettik. Karakol baskınları, şehit cenazeleri haberleri arasında yazıyorum bu satırları. Dönüp geldiğimiz yer 90'ların Türkiye'si. 90'ların bilançosunu meclis çıkartmıştı. TBMM Meclis Terör Alt Komisyonu 2013 yılında medyada da o dönem geniş ilgi gören bir rapor yayımladı. AK Parti milletvekilleri Yalçın Akdoğan ve Naci Bostancı tarafından verilen önergeyle kurulan komisyonda Mehmet Metiner de yer alıyor. Meclisin sitesinde yer alan 27 sayfalık rapor, 90'lı yıllara dönmek için can attığımız şu günlerde muhakkak okunması gereken bir belge. Terör 35 bin can aldı. Meclis verilerine göre Türkiye 90'larla müsemma 1984'te başlayan ve barış süreciyle sonlanan terör saldırılarında toplam 8 bine yakın kamu görevlisini ve 5500 sivil yurttaşını kaybetti. Komisyon raporuna göre aynı dönemde 22 bin PKK'lı da ölü olarak ele geçirilirken 14 kentte 386 bin kişi göç etmek zorunda kaldı. Rapora göre 1990'lı yıllarda faili meçhul cinayet sayısı 2400'lere ulaşmış, 2000'li yıllarda ise 400'lere düşmüş. Terörle mücadeleye 300 milyar dolar, 150 Boğaz Köprüsü. Rapor kapsamında dinlenen uzmanlardan biri yeni meclisin yeni AK Partili vekili Profesör Doktor Hüseyin Yayman, terörün bilançosuyla ilgili soruya ihtiyatlı bir yanıt vermiş. Türkiye 1984 yılından 2010 yılına kadar PKK ile mücadelede 300 milyar dolar harcamıştır. Bu rakam Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Demokratik Açılım kitapçığında zikredilen bir rakam. Türkiye gibi maalesef fakir ve henüz gelişmesini sürdüren bir ülke için 300 milyar dolar rakamı çok büyük bir rakam. 300 milyar dolar rakamıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine 120 tane Atatürk Barajı yapabilirdi, 150 tane Boğaz Köprüsü yapabilirdi, 15 bin adet 24 derslikli okul yapabilirdi. 2000'lerde savunma bütçesi düştü, eğitim bütçesi arttı. Yukarıdaki rakamları görünce aklıma doğal olarak savunmaya harcadığımız kaynaklar geldi. Askeri harcamaların gayri safi yurt içi milli hasılaya oranı itibarıyla baktığınızda 1997'de doruğa çıkan harcamalar 2000'li yıllarda büyük bir düşüş yaşamış. Savunmadan kesilen eğitime gitmiş. Devlet 90'lı yıllarda doruğa çıkan savunma bütçesini kesince buradan artan kaynak başka hizmetlere aktarılmış olmalı. O nedenle aşağıda savunma ve eğitim bütçemizin son 18 yıllık seyrini çıkarttım. 1997 mi 2014 mü? 1997 yılında bütçenin %4.1'ini savunmaya, %1.7'sini eğitime ayırmışken 2014 yılında savunmaya %2.2, Eğitime %3.2 ayırmışız. Yani terörün doruğa çıktığı yıllarda savunmaya eğitimin iki katı para ayırmışız. Barış süreci dediğimiz yıllar aynı zamanda eğitim bütçesinin savunma bütçesini geçtiği yıllar. Meclis raporuyla bitireyim. Terörü güvenlik eksenli bakış açısıyla çözmeye çalışmak, belli seviyede tutmaktan başka bir işe yaramadı. Özetle ya 90'lı yılların kaos ve kargaşasına dönüp canımızdan ve malımızdan olacağız, ya da zaten kıt olan kaynaklarımızı çocuklarımızın ortak geleceğine harcayacağız. Ya da Einstein'dan mealen diyeyim ki, 90'lı yıllarda terörle mücadelede her sene aynı şeyi deneyip farklı bir sonuç bekledik. O zaman 12 Eylül yasaları, olağanüstü haller, özel yetkili valiler ve uzmanlaşmış askeri güçle yeni yetme PKK karşısında başarı elde edemeyen sistem 2015'te farklı bir sonuç umuyor. Olmaz. 9. ayının sonu. Sayfa 105.